Ayrım 14.
Kentler kaderciliğin, umursamazlığın, boşvermişliğin hüznünü yaşıyor. Yağmalanmış kent toprakları, yağmalanmış kent hayatı, kendisine ayak uyduramayanları kenarlara atıyor. Çıktığınız evden daha iyisinde oturmanız olanağı yok. Bir evden çıktınız mı daha kötüsüne gitmeye hazır olacaksınız. Nasılsa bir eviniz olmuşsa orada oturmak bile ekonomik gücünüzün üstüne çıkıyor. Nicedir bir pazar günü dışarıda yemek yemeyi unuttunuz. Önünüzde iki seçenek bırakılıyor. Ya yağmaya katılmak ya da hayatınızın yağmalanması. Size gökyüzüyle kentin sokakları kaldı. Teslim olmak bir seçenektir. Teslim olmak, evine kapanmak, neymiş bu kaderim demek. Önce alanları bırakırsınız. Sonra sokaklarınızı alırlar. Sıra evlerinizdedir. Gerilemenin sonu yoktur. Evlerinizi de alırlar. Teslim olsan da kurtulamazsın dedikleri budur. Mutfağınızı alırlar, giysilerinizi alırlar, kültürünüzü alırlar. Bırakırsanız umudunuz ve geleceğiniz yoktur. Teslim olmamak bir seçenektir. Yağmaya katılmadan, hayatınızı yağmalatmadan teslim olmamak. Onlar size bu seçeneği vermezler. Bu seçeneği sizin almanız gerekir. Umudu ve geleceği korumak için, hayatı korumak için, mutfağı kurtarmak için, gazete okumak hakkını kurtarmak için, kitap okumak hakkını kurtarmak için, doğru dürüst televizyon programları görmek hakkını kurtarmak için, bir evde oturabilmek hakkını kurtarmak için, sokaklarda umutsuzca dolaşmamak için, bu kent benim de kentim diyebilmek için, bu alanlar benim de alanlarım diyebilmek için, yalnızlıktan kurtulmak için, teslim olmamak gerekiyor. Doğru seçenek bu. Kentlerin büyümesi demokrasinin de gelişmesidir. Çarpık çurpuk da büyüse, plansız programsız da büyüse, aslında bunlardan ötürü çelişkilerin, uzaklaşmazlıkların büyüdüğü yerdir kent. Bugün kentlerde yaşanan kaderci, umursamaz, boş vermiş kalabalıklar yarınların gerçek sahipleridir. Bu görünümden umut kesip özel kolonilerinde kendilerine doyum arayanlar gerçekte kendi umutsuzluklarını yaşayanlardır. Yeter ki toplumun içine itildiği korku çemberleri kırılsın. Yeter ki toplumun içine itildiği güvensizlik çemberleri kırılsın. Yeter ki insana kendi yarını gösterilsin. Yeter ki halka tepeden bakmayla dalkavukluk etmenin dışındaki doğru öncülük yapılabilsin. Yeter ki örgütlenmenin gücü ortaya konabilsin. İşte o zaman insanlar evlerinden çıkacaktır. İşte o zaman insanlar sokaklarda güvenle yürüyecektir. İşte o zaman insanlar coşkuyla toplanacaktır. Demokrasinin başka yolu var mı? İnsan nasıl insan olur? Kadıköy'de muayeneannemdeyim. Telefon çaldı. Sizi ziyaret etmek istiyorum. Geldi. Almanya'da çalışıyormuş. Yaz iznine gelmiş. Gözleri meraklı, bakışları olgunlaşmış, genç bir insan. Yazılarınızı okuyorum. Sürekli okuyorum. Bilim sanattaki yazılarınızın birinde patatesin öyküsünü yazmıştınız. O yazıda Van Gogh'un patates yiyenler tablosundan söz etmiştiniz. Van Gogh'u sevdiğinizi düşündüm. Size bir albümünü getirdim. Patates yiyenler tablosunun fotoğrafı da var. Buyurun. Daha yazın. Hem teşekkür etmek hem de bu küçük kitabı getirmek için uğradım size. Birden yeniden insan oldum. Bir insan, bir dergi, bir yazı, Van Gogh. Bir başka insan, bir derginin alınışı, bir yazının okunuşu, insanın insanı buluşu. Van Gogh albümünün ucunda buluşan iki insan. Almanya'da çalışan bir okur daha geldi. O da Beethoven'ın iki kasetini getirmiş. İnsan sıcağında okudum Beethoven'ı sevdiğinizi diyor. İki kaseti de Vedat Günyol için getirmiş. İletebileceğimi söyledim, bana bıraktı. Yeniden insan oldum. Düşünüyorum. Ne güzel yeniden insan olmak. İnsan olmanın sonu yok. İnsan olmanın sonu olmaması ne güzel. Yazarak insan olmak, okuyarak insan olmak, dinleyerek insan olmak, çalışarak insan olmak, insanla insan olmak. Ne güzel. İnsan olmak ne güzel diyorum. Kendi kendime ineliyorum bu sözleri. İnsan olmak ne güzel. İnsan olmak ne güzel. Yargıtay Başkanı Ahmet Coşar, adli yılın açılışında konuşmuş. Konuşmayı okuyorum. Düşünüp konuştuğumuz nice gerçeğin böyle bir kürsüden söylenişi ne güzel, ne heyecan verici. Adaletin çarpıtıldığı yerlere açık sözlü, yürekli, içtenlikli bir eleştiri. Yeniden insan oluyorum. Orhan Apaydın'ın yaşadığını düşünüyorum. Gövdesine ağır gelmiş gibi duran başını kaldırıyor, gözlüklerinin arkasından bakıyor. Ağır ve incelikli bakıyor. Doğru diyor. Doğrular. Ülkemde neden bunca geç, bunca güç söyleniyor? Neden doğrulara hasret yaşamak? Neden insan olmak için bunca zorlanmak? Nedenini bilip de duyamamak, nedenini bilip de görememek, insan olmaya hasret kalmak. Nice zor. Nicedir yazarlar öğretmenlerimiz oldu. Gazetemiz, dergilerimiz, kitaplarımız, okullarımız. Okulların dışındaki okullarda okuyoruz. Doğruları okulların dışında öğreniyoruz. Okullarımızda tek tip insan yetiştirmek amaçlanıyor. Okullarımızda bilincin yerine inanç öğretiliyor. Okullarımızda tartışma yerine baş eğme öğretiliyor. Kuşku yerine itaat. Düşünme yerine söyleneni kabul etme. Çocuklarımızı okula karşı eğitmemiz gerekiyor. Okullarımız çağdaş görünümlü ortaçağ kurumları oluyor. Felsefe dersleri kaldırılıyor. Felsefe insanlığın düşünce mirasıdır. Artık bu miras reddediliyor. Düşünmek gereksiz. Düşünmek zararlı. Düşünmek gizli bir suç. Düşünmek yanlış. Felsefe yerine bilgisayar. Bilgisayar programlanmış düşünce. İnsan başlarını arkadan kaset sokulan bir araca çevirmek. Kaseti koymak, paket düşünceleri uygulatmak. Edebiyat yerine İngilizce. Edebiyat insanlığın kültür mirasıdır. Bu miras reddediliyor. Reddetmek gerekiyor. Çünkü ne yaparsanız yapın Voltaire'i yok sayamıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın Rousseau'yu, Rabelais'i yok sayamıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın Nazım Hikmet'i, Aziz Nesin'i, Yaşar Kemal'i, Hasan Hüseyin'i, Orhan Kemal'i yok sayamıyorsunuz. İngilizce işinize yarar. İngilizce daha çok para kazanmanıza yarar. İngilizce deyince yanılmayın. Size edebiyat İngilizcesi gereksiz. Size gerekli olan turistik İngilizce. Ticaret İngilizcesi. Pratik olacaksınız, pratik. Pragmatikten pratik. Pra, pra, pra. Para, para, para. Pradan paraya. Gerisi zararlı. Gerisi suç. Gerisi tehlikeli. Gerisi anarşi ve terör. Gerisi solculuk. İnsanlık geride kalıyor. İnsanlık ofsayda itilmiş. İnsanlık çizgi dışına çıkarılıyor. Yüreğim daralıyor ve ayağa kalkıyorum. Ayağa kalkıyorum. İlk insan da böyle ayağa kalkmış olmalıdır. Ayağa kalkan ilk insanı düşünüyorum. İki ayağının üstüne kalkan ilk insanı. Primatların hepsi dört ayak üstünde yürürken kendini dengeleyip dengeleyip iki ayağının üstünde durmayı başaran ilk insanı. Bunu deniyorum. Dört ayak üstünde duruyorum. Sonra iki ayağımın üstünde durmayı deniyorum. Yuvarlanıyorum. Yana yuvarlanıyorum. Gene dört ayak üstüne geçiyorum. Buna alışmışım. Böyle durmak güvenli. Ama gene bilinmeyeni seçiyorum. Gene deniyorum. Bacaklarımı geriyorum. Bacaklarımı sağlamca yere dayıyorum. Doğruluyorum. Bu kez öbür yanıma devriliyorum. Olmuyor. Gene dört ayak üstündeyim. Bu duruş güvenli. Böyle durunca düşmüyorum. Bir süre öyle yürüyorum. Böyle iyi. Ama olmuyor. Gene denemem gerekiyor. Bu kez bacaklarımı çok yapıştırmıyorum yere. Bacaklarım geriye doğru hazır bekliyor. Doğruluyorum. Arka üstü devriliyorum. Hemen dört ayak üstüne dönüyorum. Korkmuşum. Panik içindeyim. Ya arka üstü düşmüşken bir başkası üstüme çullansaydı? Hiçbir şey yapamazdım. Soluklanıyorum. Bir süre gene dört ayak yürüyorum. Güvenli. Artık denememeliyim. Böyle iyi. Hayır, gene olmuyor. Gene denemeliyim. Bu kez bacaklarımı ne çok yapıştırmalı ne de dayanıksız bırakmalıyım. Kendimi dengeliyorum. Bacaklarımın üstüne kalkıyorum. Arkaya düşmekten korkuyorum. Hayır, bu kez düşmüyorum. İki bacağımın üstünde duruyorum. Öyle duruyorum. Yürümekten biraz korkuyorum. Dengemi koruyarak ilk adımı atıyorum. Sarsak, güvensiz bir adım. Ama ilk adım bu. Attım işte. İlk adımı attım. İlk adımı attım ve başarıyorum. Sarsak sarsak iki ayağımın üstünde yürümeye başladım. Yanımdakiler, yöremdekiler bana garip garip bakıyorlar. Onların iki katı olmuşum. Onlara göre çok büyümüşüm. Yavaş yavaş çevremde toplandılar. Bana şaşkınlıkla bakıyorlar. Ben gene öyle sarsak bir iki adım atıyorum. Hepsi korktu. Geri çekildiler. Bana onlardan biri değilmişim gibi bakıyorlar. Küçük çığlıklar atıyorlar. Geri çekiliyor, sonra gene dönüp bana bakıyorlar. Yoksa saldıracaklar mı diye düşündüm. Yabancıya saldırırlar çünkü. Çevremde toplandılar. Bir an kararsız kaldım. Gene dört ayak üstüne geçip onlara karışmak mı daha iyiydi, yoksa böyle durmak mı? Artık geriye dönemezdim. İki ayağımın üstünde durdum ve onlara baktım. Ellerimi yumruk yaptım, bekledim. Birden beklemediğim bir şey oldu. Hepsi sevinç sesleri çıkararak bağırmaya başladılar. Durdukları yerde hopluyor, sıçrıyorlardı. Kazandığımı o anda anladım. Başarmış ve kazanmıştım. Sonraki günlerde onlar dört ayak üstünde yürüdüler ama hep benim yanımda oldular. Bana baktılar, benim gibi yapmak istediler. Yaşlılar bana kızdılar, homurdandılar. Ama gençler bana sevgiyle baktılar. Sonra benim gibi yapmayı denediler. İçlerinden önce biri, sonra birkaçı iki ayağının üstünde durmayı başardı. Sonra yavaş yavaş diğerleri de. İnsan olmak kolay mı sanıyorsunuz? Başkasına ne insan demek yetmiyor. Herkesin tek tek kendi insan oluşuna yaşaması gerekiyor. İnsan olmak kolay değil ama çok güzel. Başkaldırı insana özgüdür. Hayvan baş kaldırmaz. Hayvan çok korkarsa, aç kalırsa cinsel kızışkanlıkla harekete geçer. Bunlar olmazsa hayvan baş kaldırmaz. Baş kaldıran insandır. Teslim olmayan insandır. Düşünen insandır. İrdeleyen insandır. Kuşku duyan insandır. Araştıran insandır. İnceleyen insandır. Karşı koyan insandır. Bizim istediğimiz eğitim insan olma eğitimidir. İnsan olma eğitimi insanı düşündüren eğitimdir. İnsana güç katan eğitimdir. İnsana kendini öğreten eğitimdir. İnsana doğayı, toplumları, hayatı, dünyayı öğreten eğitimdir. Her eğitim insan olma eğitimi değildir. Köpeklere susta durmayı öğretmek, maymunlara komiklik yapmayı öğretmek, aslanlara çemberden geçmeyi öğretmek eğitim değil, hayvan terbiyeciliğidir. İnsana, çocuklara, gençlere bireyciliği, fırsatçılığı, köşe dönücülüğü, kendi paçasını kurtarmayı, bencilliği, yalancılığı, üç kağıtçılığı özendirmek, bunun yollarını göstermek, paranın egemenliğine baş eğmeyi öğretmek, eğitmek değil, terbiye etmektir. İnsanlık buna karşı çıkmaktır. İnsanlık bunu kabul etmemektir. İnsanlık dört ayak üstünde durmayı öğretenlere karşı iki ayağının üstüne dikilmektir. İki ayağının üstüne dikilmek, kolları alabildiğini açmak ve hayır demek, hayır demek ve insan olmak. Şimdi söz sizin. Öfkeyi, acıyı, umudu yazmak. Yaşadıklarımız bunlar mı? Düşünüyorum. Evet, yaşadıklarımız bunlar. Öfke, acı, umut. Yazdıklarımızı yeniden okuyorum. Bunları yazmışım. Bunları yaşıyorum ve yazıyorum. Bu yazıların bir yerinde yaşadıklarımızın özünü kavradım. Kendi yurdunda sürgünsün. Yaşadığımız buydu. Bize yaşatılan buydu. Kendi yurdunda sürgünlük. Durumunu anlamak da erdemdir. Erdemdir ve oradan başlamak gerekir. Oradan başlamak gerekir. Neden sürüldüğünü anlamak, nasıl sürüldüğünü anlamak. Anlamak gerekir. Anlamak gerekiyor. Sonra da bu sürgünlüğe karşı çıkmak gerekiyor. Yurdumuza, hayata, geleceğe sahip çıkmak gerekiyor. Yurdumuzun sahibi bizleriz. Hayatın ve geleceğin sahibi bizleriz. Umudun sahibi bizleriz. Buna inanıyorum, bunu yazdım. Şimdi söz sizin. Kendi yurdunda sürgünsün. Okuduğumuz kitap beynimize bir yumruk gibi inip onu sarsmıyorsa neden okuyalım? Bizi mutlandırması için mi? Ulu Tanrım, hiç kitabımız olmasaydı da mutlu olabilirdik. Gerektiği zaman bizi mutlandıracak kitapları kendimiz yazabilirdik. İçimizdeki buzulu kıran baltadır kitap. Evet, okuyacağımız kitabın bizi düşündürmesini, beynimizi zonklatmasını, içimizdeki buzulu kırmasını istiyor. Davanın, dönüşümün, ceza sömürgesinin yazarı Kafka. Hanidir bir Kafka ortamında yaşadığımızdan mıdır nedir? Erdal Atabek'in son yapıtı onun sözlerini anımsattı bana. Öyle ya, okuduğumuz kitap bizi sarsmazsa, İnsanı insanlıktan çıkaran, böceğe dönüştüren ilişkileri, dünyanın gidişini başka türlü kavrayabilir miyiz? İçimizdeki buzul kırılıp erimedikçe sevgiyi, hoşgörüyü, güzellikleri nasıl yeşertebiliriz? 12 Eylül ve onların devamı olan iktidarın halkımıza reva gördüğü korku, suskunluk, kapanma ve uyur gezer gibi devinimler. Bana dokunmayan yılan bencilliğinde gözümüzün önünde olup bitenlere kör, kulağımızı yırtan seslere sağır. Nasıl da keçeleşmiş, donmuştu içimiz. Ve Atabek'in sesi, kendi yurdunda sürgünsün. İçimizdeki buzula balta gibi inen bir yargı. Sen bu yurdun gerçek sahibisin. Toprağı işleyen, çarkları döndüren, taşıtları yürüten sensin. Ama yurdunda sürgün gibi yaşıyorsun, yaşatılıyorsun diyen, omuzlarımızdan tutup sarsan, beynimizin kıvrımlarında sancılar yaratan bir ses. Kendi yurdunda sürgünsün. Sürgün, sürgünlük. Vatan ve Silistre ile izleyenlerin yüreğinde yurt sevgisi uyandırdı. Hak, hürriyet, adalet dedi diye Namık Kemal Magosa'ya sürüldü. 1876 anayasasını hazırlayan Mithat Paşa, Jön Türkler, Mavi Sürgün. Çok partili yönetime geçtiğimizden beri oradan oraya sürülen öğretmenler. Bir çağrışım zincirdir uzayıp gidiyor. TDK'nın hazırladığı sözlük, ceza olarak belli bir yerin dışında ya da belli bir yerde oturtulan kimse menfi diye açıklıyor sürgün sözcüğünün anlamını. Demek kimi güçler belli bir yerin dışında ya da belli bir yerde oturmaya zorluyor işlerine gelmeyenleri, çıkarlarını bozanları. Yalnız kendilerini yurdun sahibi sayıyor, ceza yeri gözüyle bakıyorlar kimi yerlere. Bir Cevat Şakir'in sürüldüğü köşeye kök saldığını, orayı cennete çevirdiğini, sürgünlüğü mavi sürgüne dönüştürdüğünü biliyoruz. Ama yine de sürgün sözcüğünde yurt sevgisine gölge düşüren bir yan yok mu? Kendi yurdunda sürgünsün. Neden bu duruma düşürüldük? Neden Halikarnas balıkçısının doğası, tarihiyle bağrına bastığı, kafasının kolunun emeğiyle güzelleştirdiği kasabanın belediye başkanı, burada Türkleri istemiyoruz diyebiliyor, doları, marka olmayan güzel kıyılarımız kapanıyor. Nasıl oluyor bu? Neden düşünceler, duygular, kitaplar dikenli tellerle çevrilmiş? Atabek bu sorulara eğiliyor kitabında işte. O da Cevat Şakir gibi yurdunu kafasıyla, yüreğiyle seven, zenginliklerinin yağmalanmasına karşı çıkan, güzelliklerine toz kondurulmasına katlanamayan bir aydın. Ben uzman bir tabibim. Varsa paran, sarılır yaran demiyor. Çağdaş, tutarlı bilgi, beceri ve duygusal özelliklerle donanık bir kişi. Bu özellikleriyle ulusun, yurdun, insanlığın mutluluğu için özveriyle savaşıyor. Doğa diyor, insan diyor, barış diyor. İnandığı değerleri her durumda savunuyor. Sabırla bir düğümü çözer gibi, sevecenlikle yaraya neşteri vurur gibi konuşuyor, açıklıyor, düşündürüyor. Sen kendi yurdunda kapitalizmin sürgünüsün. Duru, açık, dize tadında tümcelerle, acıları bilince dönüştürmeden, o bilinçle her çeşit sürgünlüğe son vermeden gerçek yurttaş olamayacağını duyuyor yazarımız. Söyleşilerinin coşkulu, sıcak havasında insana kendini bulduruyor, güvenini tazeliyor. Atabek'in ilk aklına gelen öğretmenler. O, yıllardır kıyılan, sürülen, horlanan atsız kahramanları yıkıntılıkların altından çıkarıyor. Ilık ılık oluyor içimiz. Onunla birlikte biz de ilkokul, ortaokul, yüksekokul öğretmenlerimizi anımsıyoruz saygıyla, içimiz burkularak. Bizler için, yurdumuz için çırpınan, acı çeken, cezaevlerine düşen, işlerinden atılan bu insanların ellerinden öpüyoruz. Elbet dostlar, arkadaşlar, kitaplar, gençler de öğretmenlerimiz. Ne çok şey öğrendik onlardan. Kişiliğimizin kuruluşunda, davranışlarımızın gelişmesinde az mı payları var? Ne ki insanı böceğe dönüştüren ilişkilerin kirinden, tozundan arındırmak gerek onları. Atabek bunu yapıyor. Giderek okuduğu kitapları, izlediği filmleri, sevdiği ozanları, yazarları tanıtarak sevdiği, yaşadığı güzellikleri paylaşıyor bizimle. Dilinden sevgi tutuyor Atabek'in. Kitabını bitirdiğimiz zaman sevgiyle, saygıyla, insana güvenle doluyor içimiz. Daha bir yunmuş, arınmış, güçlenmiş duyuyoruz kendimizi. Atabek'i yürekten kutluyoruz. 26 Mart seçimlerinde Eylülcü yönetime şamarı indiren halkımızı da. Mehmet Başaran, Cumhuriyet, 31 Mart 1989. Kendi yurdunda sürgünsün. Erdal Atabek doktordur ama salt ağrıyan midemizle, kırılan kolumuzla ve görmeyen gözümüzle ilgilenmez. Kitapsız bırakılan beynimizle de ilgilenir. Veremin, kanserin, ülserin ve cümle hastalıkların yaygınlaştırıldığı ortamda kaleme sarılır. Erdal Atabek kahırlanmakta haklı. Çünkü halkın elinden kitabı aldılar, müziği, sinemayı, tiyatroyu, resmi ve gazeteyi aldılar. Çocuklarla gençler resimsiz, müziksiz, romansız, öyküsüz, tiyatrosuz büyüyorlar. Okulların dışındaki okullarda okuyoruz. Doğruları okulların dışında öğreniyoruz. Okullarımızda bilincin yerine inanç, tartışma yerine baş eğme öğretiliyor. Kuşku yerine itaat. Düşünme yerine söyleneni kabul etme. Çocuklarımızı okula karşı eğitmemiz gerekiyor. Felsefe dersleri kaldırılıyor. Düşünmek gereksiz. Düşünmek zararlı. Düşünmek gizli bir suç. Düşünmek yanlış. Öğrenciye gerekli olan edebiyat İngilizce değil, turistik İngilizce. Dördüncü kaset, birinci yüzün sonu. Kendi yurtlarında sürgün olanlar 3-5 kişi sanılmasın. İşçi fabrikada, çiftçi tarlada, genç üniversitede, hasta hastanede, memur dairede, çocuk evde, kadın mutfakta sürgün. Ülkemizin en güzel yerleri yurttaşlarımıza yasak. Vatandaş can derdinde, iktidar Naim derdinde. Naim hem iç hem de dış politikada kullanıldı. Çevrenin onu şımartmak için yapmadığı kalmadı. Eğer Naim başarılarını sürdürmeseydi her şey fazlasıyla geri alınacaktı. Hal tercihi iktidarın ondan beklediği bir şeyi yapmadı. Bulgar düşmanlığı. Eski takım arkadaşlarıyla karşılaştığı ilk yerde onların yanına gitti, ellerini sıktı, Türkiye'ye davet etti. Bu olay sessiz geçildi. Doktor değiliz ama tıp fakültelerinde nelerin öğretilmediğini bilmek zorundayız. Demek ki hekimlik zor zanaattir. Hekimin insan hastalıklarını bilmesi ve onları iyileştirmesi yetmez. Hekimlik insanı sevme mesleğidir. İnsanı tanıma mesleğidir. İnsandan sorumluluk duyma mesleğidir. Hekimlik biyolojidir, sosyolojidir, filozofidir. Hekimlik insandan yana olmaktır, emekten yana olmaktır, gelecekten yana olmaktır. Bu kitabı herkes okumalıdır ama öncelikle doktorlar. Düzen salt bizleri değil, bilimi ve sanatı da horluyor. Atatürk bir kültür insanıdır. 12 Eylül Atatürkçileri karşı kültür insanları. Aralarındaki fark değil, karşılık. Erdal Atabek, düşünce ve yaşama özgürlüğümüzün yokluğuna ilgisiz kalamamış. Okurlar da bu kitaba ilgisiz kalamayacak. Orhan Selim, Diken, Çorum, Haber, 17 Haziran 1989. Kitabın sonu, 15 Aralık 2000.